bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Troya'da Ölüm Vardı. Bilge Karasu, 1. Kaset, 1. Yüz. Metis Edebiyat, 3. Basım, 1995. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Handan Akbaş. Konuştuklarımız başlangıçta her zamanki gibiydi. Birbirimizi kavruyorduk, ele geçiriyorduk. Sonra sonra işin can damarına geldik. Durdum, benden söz açmıştı, beni bulmaktan. Durdum, sen zaten arıyordun dedim. Bir şeyler arıyordun dedim. Onları bulmaya hazırdın dedim. O zaman karşına ben çıktım, hazırdım bulmaya. Bende buldun o aradığını, bende görmek istediğin, bulduğun şeyleri bulmaya hazırdın. İpi uzatmıştım, elindeydi. Çekişine göre ya düğümü sağlamlaştıracak ya da çözecekti. Bekliyordum, başını salladı, bekliyordum. Bilge Karasu, Şişli Terakki Lisesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde Ankara Radyosu Dış Yayınlar Bölümünde çalıştı. 1963-64'te Rockefeller bursuyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulundu. 1974'te Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlk öyküsü de 1952'de Seçilmiş Hikayeler Dergisi'ne yayınlanan Bilge Karasu, 1963 yılında Ölen Adam kitabının çevresiyle Türk Dil Kurumu'na çeviri ödülünü, 1971'de Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanını, 1991'de Gece kitabı ile Pegasus ödülünü ve 1994'te Ne Kitapsız Ne Kedisiz ile Sedat Simavi Vakfı Edebiyat ödülünü aldı. Doğum. Eserin derinliklerinden yakıcı demirin acısı, karanlık titrerken, hayvan sarsılıyor, dakika yürekçe bile değersiz, ılık ılıklık, sızıntı, sarı sarı, ter ter, çiğ çiğlik hep. Geçişen saatler iç içe, iç içe, ölüm. Ölümler dizi dizi, sıra sıra, insan ölüleri. Kan, toprak, ölüm yoklamaya başlıyor, toprak kokuları içinde kanın. Çığlık. Bir bir bir, demirin derinde, derin karanlık, zamansız titreyişte, demirlerden dirim kurtulmak istediğinde, getiren gelecek kadar habersiz, yeniden tek her şeye karşı kadın. Sonra bir toz, toz güneşin altında, sıcak toz parıldamalar içinden, yürümek, bir iki, bir iki, bir. Kasılmalar, sıcak, kömür sıcağı, su sıcağı, hava sıcağı, ateş sıcağı. 2, 1, 2, 1, 2. Tozlu yol bitmez gibi. Sıcaktan sıcağa koşuşta, soğuğa doğru bir yol. Hayvan çığlıkla sarsıntıda. Önemsiz, önemsizlik, önemsiz saatler. Sancı. Biraz susmuş, acısız, sakin bulut. Tozlu yolun üstünden daha aza, daha az sıcağa doğru. Anneliğin bulut rengi. Saadet. Sızıntı, saadet. Bir açılma arısı yok. Kayganlıkların üzerinde sessiz ölüm saadeti, sızım sızım. Güneş tepede, eser karanlık, diriliğin yaşamazlığında güneş tepelerinden yakıyor gölgeleri. Yenik yenik gölgeler, azalan, tozlanıp tozlaşıp yaşamaz olan, tozlu yol sıcak, yürümüyor, bitmiyor. Duruyor yol, kalkıp inen tozun pişen uysallığı altında. Dişilik kokusu. Tozlu kavurculuğun aralarından sızan et, çıplak, ekşimiş et kokusu. Tazelik uzakta, taş serinliği esip esip erimede. Sıkışma atmanın ardında, daralıp atma, genleşip atma, atma, atma. Demir, ince ince yarılan et, etin kokusu, su, su, kurumuş susuz kuruyacak sızdırıyor fazla suyunu. Rüzgar taşların dibinde esmez, taşın önünde ısınıp tozlanacak. Kımıldama bir itme artık. Bir atışın itişi. İstem gibi bir şey. Yavaş yavaş sıcağın kurunun tozun dışına doğru. Birden tatlılık. Serinliğin yumuşak. Yumuşak başka bir şey değil. Serinlik eşit yumuşak. Eşit ilk kımıldama karnın içinde daha. sıfırdan birinin çıkışının gülünçlüğü. Serinlik dumanlaşıyor gene. Zaman yuvarlak, yuvarlak vurmaya başlıyor ittiği sıkışıklığa. Yürekle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 sayı başlıyor. Karanlığın ucundaki bilinmez, dumanlı koklanan ışıkla birlikte. Yol uzundur. Yalaktan yalağa, yalaktan yalağa, yalaktan yalağa sular. Yeşil, sular toplanıp toplanıp yeşil yosun yumağı yalaktan yalağa birikip akan sular süzülüyor. Genişliyor, yıl kısalıyor, kısalmanın bolluğu ile gürleşmenin sevinci. Akmak, akmak, akmak. Dirinin yeniliğine ölümle birlikte inanma. Taş serinliğinden birden yolun dibine, kavuruculuğun göbeğine düşüp çekilme. Yuvarlak yuvarlak uzunluğu sivri itişinin, yırtılan ete saplanıp kalma korkusu ile uğraşılan itmenin, gırtlağı yırtan kanlı kokulu, boğucu kabarıklığını duymakla düşülen titremelerin geçtiği, esip aktığı terleten sıcaklığında uğul uğul kanın. Dişilik, boşalış, boşalışın kolay, çok kolay bitebilişi. Beklenen, beklendiği bilinmeyen, taşları oynatan yumuşak çığlık. İlk çocuk oğlandır, uğraşma, dişi yayılıyor, rahat rahatlık, deniz ışıltısında. Doğumun büyüsündeki erkek aç, kıyasıya aç. Bir başka doğuruşun, bir başka kısırlığın açlığında bitirici, öldürücü. Sarı kuma giriş. Gece yatmadan önce perdeleri çekmemişim. Güneş denizin açıklarında doğar doğmaz gözlerime saplandı. Saat 5:30 ancak geçiyordu. Bir ara hemen denize girsem diye düşündüm. Vazgeçtim sonra. Yürüyecek, gezecektim. Nöbetini henüz sağmamış katip kürsüsünün arkasında uyukluyordu. Daha 6 saat önce beni karşılığında elimde odama çıkaracağı bir çanta göremeyince bayağı üzülen garson 14-15 yaşlarını uykusunu alamamışlığıyla esneyip geriniyordu kapının önünde. Onunla göz göze gelmemeye çalışarak hızlı hızlı dışarı çıktım. Asfalt kurumaya başlamıştı. Ama biraz ötede toprak yolun o da asfaltlanmamışsa diye geçirdim aklımdan vıcık vıcık olacağını biliyordum. Şakır şakır yağan yağmurun altında istasyondan buralara kadar yürüyüp katibin önüne sırılsıklam suçlu bir insan gibi çıkmış olduğumu unutmaya çalıştım. Yolu biliyordum bereket. Yoksa halim nice olurdu diye içimden tekrarlaya tekrarlaya oda istediğimde katip talihiniz var beyim demişti. Böylesine yağmur yağmamış olsaydı bu sabahtan komple olurdu burası. Hiç de gelmemişti aklıma oda bulunmayabileceği. Koskoca yepyeni sarı kum otelinin çok değişmiş bir sarı kumun ürünü olduğunu düşünmemiştim bile. Fakat halime daha da çok şükredecek durumda değildim. Oda ayırtmadan son trene binip böylesine gelmiş olmayı pişkinliğe vurup yattım. Sarıkum'daydım gene, yıllar öncesi gibi. Fakat başka bir odada, bir otel odası, yabancı, yeni bir oda. Odanın bu yeniliği, bu yabancılığıydı zaten beni baştan çıkaran. Sarıkum'a yıllardır gelmek istediğim halde, burada kendime yepyeni bir oda bulamayacağım düşüncesi değil miydi gelişimi geciktiren? Bu otel odası yeniydi ama 3-5 günlüğüne benim olacaktı. Bir yandan bu 3-5 gün içinde karşılaşacağım her dost, her ahbap beni eski günlere, eski odalara çekip götürecekti. Yalıburnu'ndan çıkıp buraya taşınsam diye düşündüm birden. Ama hemen toparlandım. Bitmemişti daha Yalıburnu'ndaki hayat. Oradaki dünyam daha kapanmamıştı üzerime. Bu düşünceleri bırakıp sarı kuma bakmalıydım zaten. Ayaklarım ağırlaştı birden. Toprak yola girmiştim. Sarı kumun kirli toprağı gene tabanımın altında birikiyor, boyumu uzatıyor, beni sallana sendeliğe sancılı sancılı yürütüyordu. Fener'e giden yoldaydım şimdi. Az kalmıştı köyden çıkmama. Aklımdan köy diye geçirmeme güldüm sonra. Köy değil, insan bucak bile derken düşünürdü artık herhalde. Fener uzaktan göründü. O zaman otelden çıkalı beri ilk olarak başımı kaldırıp bakmış olduğumu farkına vardım. Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener, göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir mavi ile kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü sanki. Dolaylarında her zamanki gibi sarı uğultulu buğdaylar eğilip bükülüyordu. Daracık yoldan buğday tarlalarının arkasındaki çayırlara doğru yürüdüm. Feneri değil, evinizi görmek istiyordum. Gene de dolaşa dolaşa gidecektim ama. Çayırlar sapsarı, kuru, sapsap sırıtan arpalarla, pisipisilerle kaplıydı her zamanki gibi. Tren yoluna kadar uzanacak, oradan gidecektim evimize. Eskiden de gittiğim yoldan. Güneşte pişen çayırların önündeki beyaz yağlı boyalı, serin evi görecektim. Dalıyordum. Saat 11'e doğru Sarı Kumu Sevenler Derneği'ne uğramak gerekti. Dernek başkanını görecek, derneğin kuruluşunu kutlamak için bir Sarı Kum Festivali hazırlama düşüncesinden dolayı tebrik edecektim onu. Teşekkür etmeliydim. Yıllardan sonra babamı unutmayıp aziz dostuma diye eve mektupla davetiye yolladığı için. Fakat babamın 8 yıl önce öldüğünü, annemden 5 yıldır ayrı yaşadığını anlatacaktım. Davetiyeyi de bana gene annemin verdiğini söylerdim belki. Söyler, anlatırdım ya, beni en çok sıkan düşünceyi de bir türlü söküp atamıyordum kafamdan. Beni dizinde toplatmış bu Cuvacı Bey'i yaşayışımla ilgilenecek, inceleyip sık dokuyacaktı. O yıllardan bu yana olup bitenleri öğrenmek isteyecekti. Neyse, daha bir iki gün pek vakit bulmaz bu sıkıntıya diye bu düşünceyi bir aralık savabildim. Sarı Kum'u yıllarca özledikten sonra bugünlerde yeniden görmeye zaten karar verdiğimi, davetinin bir bahane olmaktan öteye geçmediğini Hüseyin Çuhacı bilmese de olurdu. Bir tren düdüğü ötüyordu uzakta. Güneş yükseliyor, adını bilmeden çiğnediğim bir sürü ot hafif hafif kokmaya başlıyordu. Daracık, taş döşeli istasyon yoluna ayak bastım hemen sonra. Bir yandan yürüyor, bir yandan da ayaklarımın altında illet katılaşmış çamuru temizlemeye uğraşıyordum. Tren sesi yaklaşırken yolun, evleri çevreleyen bahçelerin arasına girdiği yere geldim. Trenin soluğuna uymaya çalışmak boştu. Yetişemezdim. Dumanlı, gürültülü ötelerde istasyonun orada soludu, sayıkladı. Sonra gene aktı. Uzaktaydı şimdi. Bulunduğum yerde sessiz dumanlar dağılıyor, ufalanıyordu havada. Ses uzaklarda kesildi. Yürüdüm gene. Asmalar vardı sağımda. Kanca parmaklı, kıvranan, ilenen asmalar. Bugünlerde bile 3-4 ay öncesinin yapraksız, koruksuz yoksulluğunda sabah sisi parça parça tel tel ötelerine belilerine takılmış kalmıştı. Durdum. Yıllardır yollarım boyunca tren pencerelerinden sarkar, bunu görmeye çalışırım sabahları. Asmalar yalnızdı. Ölüm içindeydiler. Kötüydüler. Bir zamanlar buralarda bir kulübede oturan cüce kurşuncu kadına benziyorlardı. Safiye Hanım da kötüydü. Çok kötülük etmişti hayatında. Ölmüştür şimdi diye düşündüm. Evlerin sessizliği içinden geçtim. Toprağa kömür tozu, taşları kömür parçası olan yerdeydim şimdi. İstasyonda. Sessizdi ortalık. Caddeye çıktım sonra. Cadde de sessiz, uyku içindeydi. Arada bir uykusunu alamamış bir halle bir pencere aralanıyor. Hemen sonra oracağa çöküvermişçesine uykulu, boş, karanlık duruyordu öylece. Fakat aralarından geçmeye başladığında birçoğu uykuyu unuttu. Kadının başları önceleri kararsız sallandı perde artlarında. Sonra başlarla birlikte gövdeler de eğilir, dışarı sarkar gibi oldu. Önlerinden geçerken içeri çekildiğini gördüğüm başlarını, arkamdan birden uzandığını, bakışlarını, dudaklarının kıvrılışını duyuyordum. Bu kadınların hiçbiri beni tanıyamamıştı. Hiçbirini benzetememiştim tanıdıklarıma. Sarı Kum'a biz gittikten sonra yerleşmiş olacaklardı. Asfalttan çayıra saptığımda kadınları unutmaya çalıştım. Sarı Kum kendine benzetiyordu insanları. Böyleydi bu. Çayırın karşı kıyısında evimiz apak duruyordu. Hepsini çiğniye çiğniye geçtim çayırın içinden. Kara sarı ot kuruları Süreyya öğretmenin daha o zamanlar bana kıraç yer bitkisini diye tanıttığı, etli yeşil yaprakları yıldız yıldız kümelenmiş, dikenli, dikensiz, düz, yamrı, yumru, değişik bir takım bitkiler. Boş bir içlilikle bitivermiş sıska sapların ucundaki mor, pembe, mavi, irili ufaklı çiçekler. Hepsini büyük bir dikkat, bir azgın istekle çiğnedim. Çamura gömdüm. Eve bakmıyordum yürürken. Bütün sevdiklerime öyle yaklaşmışımdır hep. Önce yöreyi yoklar, sonra birden dikerim gözümü ona. Ürperirim o zaman. Sevdiğim olduğundan da güzel, daha değerli, daha sarsıcı görünür. Sonra gene yere bakarım. Kim zaman bir harcama korkusu geçer içimden. Bu kadar güzel olunamaz, günahtır bu kadarı derim, yaşamaya çalışırım, beceremem. Çayırın alt ucunda durdum. Evin karşısındaki kulübecikler beton ev haline gelmişti. Gözüm hep yerde, bir taşı bile değişmiş, gözükmeyen taşlı yola çıktım. Birden başımı meydan okurcasına kaldırarak baktım eve. Hiçbir şey hatırlamadan bakmaya çalıştım. Fikretlerin, Nebahatlerin evleri yerli yerlerinde duruyordu. Saçakları biraz daha yıpranmıştı belki. Pencere pervazları, eşikleri biraz daha çukurlaşmıştı herhalde. Tahtaları kararmıştı. Bizimki ise apak, taze boyalı, serin bıraktığımız gibi. Kapısının kırmızısı bile değişmemiş. Üst katının pencereleri örtülüydü. Uyku içindeydi. Yeni sahiplerini tanıyordum ama. Gece festival başlayınca tanışırız herhalde diye düşündüm. Sonra içimde bir acılık, tanışıp ne olacaktı? Kapıların önünde kimseler yoktu daha. Saat 7'ye geldiği halde bizim sokakta kimseler işe, temizliğe başlamamıştı. Garipsedim. Hepsi de yabancı mı? Hepsi de mi yazlığa gelmiş bunların? Diyecek kadar oldum. Bunu sonra da anlasam olur diye düşündüm arkasından. Köşeye kıvrıldım, Bostan sokağına saptım. Bostan yoktu ama artık. Küçüklü büyüklü, bahçeli bahçesiz evler sıralanmıştı yolun iki yanına. Yürüdüm, kapılar, pencereler uykularından sıyrılmıyordu bir türlü. Oysa güneş odaları şimdiden ışığa boyuyordu. Kediler geziniyordu yalnız. Ağır, düşünceli, 2-3 tanesini çağıracak oldum. İngöz pek olanı çağrışımı tartar gibi ancak durdu, kaçtı sonra. Ötekiler zaten çoktan kaçmıştı. Üzüldüm, tanır gibi oldum kimini de. Soy ortadan kalkmamış demek. Birden sola baktım, dürtülmüşçesine. İki beton evin aralığında, ötede iki erkeğin arkasında duran Dilaver Hanım'ın evi görünüyordu. Duruvermişim. Evin arkasını, arkasındaki hayatı benden başka bilen biri var mı diye düşünmeye başladım. Sokağa bakan ön pencerede oturup bizlere kanlı masallar anlatan Dilaver Hanım'ın hastalarını kim bilirdi? O sabah erkenden, daha kimseler uyanmamışken evden çıkıp bostana gitmiştim. Yağmur yağmaya başlamıştı sonra. Önce önemsememiştim. Hızlandığını görünce de dönmek istemiştim eve. Dönülebilecek gibi değildi artık. Dilaver Hanım'ın evinin arkasındaki erikliğe, oradan da evin arka kapısının saça altına sığınmıştım. Kediler dolaşıyordu bacaklarımın arasında. Evde çıt çıkmıyordu. Yağmur daha da hızlanmıştı. Artık yağmurdan değil, gölleşen sulardan, sıçrayan çamurdan kaçabileceğim bir yer arıyordum. Eve bu ara dönmek iki kat azar işitmekti. Kapıyı da çalamazdım bu saatte. Birden kedilerin teker teker kaybolduğunun farkına vardım. Evin köşesini dönüyor, gelmiyorlardı bir daha. Bileklerime kadar sulara gömülerek ben de gittim oraya doğru. Köşeyi döner dönmez açık duran bodrum penceresiyle karşılaştım. Bir korku sinmişti ortalığa. Önce onu duymuştum. Bodrumun alacakaranlığına alışınca da o inanılmayacak şeyi görmüştüm. O kuş pisliği hayvan kokusu içinde bir camlı dolap belirmişti. İstasyonda börek poğaça satan Reşit Usta'nın camlı poğaça kutusunun bir eşi. Tekerlekli kocaman bir kutu, bir dolap. Dilaver Hanım'ın bodrumunda kocasının malını içine sattığı dolabın eşini görmek o kadar garip gelmişti ki. Camlı bölmelerin içinde bir takım şeyler kımıldıyordu ama. Yaklaşmıştım. Kediler dört dönüyordu çevremde. Dikkatle bakınca içim allak bullak olmuştu. Her bölmede bir hayvan vardı. Bir kedi yavrusu, bir kurbağa, bir serçe, bir güvercin, bir fare, bir yılan. Düşündüm de yılanın herhalde bir kör yılan, bir bahçe yılanı olduğuna karar verdim bu sabah. Hayvanların hepsi yaralı, sakattı. Kiminin kulağı, kiminin kuyruğu kopuk, kimi kör, kimi topaldı. Kuşlardan birinin kanadı kırıktı. Yılansa karnından yaralı. Her bölmede bir hayvan vardı. Hepsini hatırlayamadım. Fakat hiçbirinin ötekine dokunmadığına dikkat etmiştim. Ne kadar kalmıştım o gün bilmiyorum. Gene bodrum penceresinden dışarı çıktığımda yağmur çoktan kesilmiş gibi bir hali vardı ortalıkta. Güneş çok yükselmiş, böcekler azmıştı. Dilaver Hanım'a hiç açmadım bunu. Oğlu Müşfik'le bile oysa gizli gizli pencereden içeri bakmaya gittiğim günlerden biri, Müşfik'in içeride hayvanlarla teker teker konuştuğunu, onları beslediğini de görmüştüm. Silkindim, gelip geçenler vardı şimdi. Bakıyorlardı garip garip. Ağırlaşan ayaklarının arasında kediler dolaşmaya başlamıştı. Güçlükle yürüdüm, Müşfik'i düşünüyordum. Deli oldu, hastaneye yatırdılar diye bir şeyler duymuştum bir aralar. Bunu da daha sonra öğrenebileceğimi düşündüm. Dilaver Hanım'ı görmeli, elini öpmeliydim. Ölmediyse hatırlar mıydı ki? Sokağın ucuna varmıştım. Evler burada yapılıyordu. Dağ kireç kuyuları, tuğla kırıntıları, çimento tozu içinden geçtim. Yırtınan bir miyavlamaya yaklaşıyordum gitgide. Birden buluştuk. Az ileride çimento çuvallarının arasında sürünüyordu. Rengi belirsizdi. Kabuk kabuk, kirli sarıca, kireç kuyularının vıcıklığı duruyordu dağ üzerinde. Yaklaştığımda başını kaldırdı. Göz çukurlarında bir pelte vardı yalnız. Parlak, kan yürümüş bir pelte. Pelteleşmiş gözleri burnuna doğru süzülüyordu. Ense kökünden tutup karşı yana, kuyusuz yapısız kalan son arsa köşesine götürdüm. Arsaya dalsa yaşayabilirdi belki. Fakat yola ineceğinden emindim. İnip birinin ayaklarına dolaşacak, çiğnenecekti. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Dönüp yola bir daha baktım. Üst uçtaki evlerle yeni bitirilenlerin arasında harp yıllarının evleri vardı besbelli. Harp geçmişti aradan. Saat 8'e gelmemişti daha. Deniz kenarında bulacağımı umduğumu balıkçı kahvesine gitmek üzere yola düşecekken irkildim. Karşıdan koşa koşa Fikret geliyordu bana doğru. Sesleniyor, gülüyor, kollarını sallıyordu. O sabah yalnız sarı kuma yağmur yağmış, bunu çok sonra öğrendim. Bizler için bütün öteki günlerden biraz değişik bir gün olmuştu bu. Serindi, sıkıcıydı. Sarı kum aylardan beri ilk olarak yağmuru koklayabiliyor, emebiliyordu. Önce kapı eşiklerine oturmuştuk. Yağmur hızlanıp saçımızda biriken sular alnımıza akmaya başlayınca içeri çektiler bizi. O gün yalnız ninem vardı evde. Onun saçımı başımı kurulayışı annemin paylamasından daha sert gelirdi bana. Sert gelirdi ya, beni tartaklayacak elin yalnız onun eli olmasını isteyecek kadar da severdim onu. Yağmur dinmeden dışarı çıkmak yasaktı bana. Benden çok büyük olan Fikret'in ise kendi kapılarından bizim kapıya gelmesine kimse karışamazdı. O da içeri girdikten sonra ninem sokak kapısını kapadı. Yağmur'un keyfini bekleyecektik. Fikret sünnet olalı bir hafta olmuştu ancak. Gözümde birden büyümüştü. Ama bu birkaç gün içinde büyümüş, çok büyümüş, koskoca bir adam olmuş gibiydi. Oysa bizi hiç düşündürmemişti aramızdaki yaş farkı. Onunla konuşurken 6 yılı hiç getirmemiştim aklıma o güne kadar. Ninem ağır ağır yukarı çıkarken Fikret beni odaya çekti. Kapıyı kapar kapamaz yere çömeldi. Karyolanın altından kırmızı lokomotifin yeşil vagonlarını, parlak çelik raylarının olduğunu oyuncak kutusunu çekti. Trenle oynamak benden çok onun hakkı gibi gelirdi bana. Babası Sarıkum istasyon şefiydi çünkü. Birden rahatlamış olduğum hala hatırlarım. Bir haftalık büyüklüğünü savrulup gitmişti Fikret'in. Keyfim yerine geldi. Oyuna daldık. Oynamaktan yorulunca yere yatıp kitap okuduk. Odaya dalan güneş bizi daldığımız uzak adalardan güçlükle getirdi Sarıkum'a. Ama kimse tutamazdı bizi artık. Gene de ninemin bizi salıvermesini beklemiştik ya sokak kapısının önünde. Evin önünde uzanan çayırlık balçık balçıktı. Ayaklarımız çamurdan ağırlaşıp yürümez oluncaya kadar koşmaya çalıştık. Bizim gibi öteki çocuklar da epeydir unutulmuş bir kabalığı anlatmak istiyordu. Toplandığımız zaman herkes evini yeni görmüşçesine bilmediğimiz odaları anlatmaya çalıştı. Durulur gibi olduk bir ara. Çayırın başına gitti gözlerimiz. Gördüklerimiz hepimizi şaşırttı. Birbirimize nasıl şaşkın şaşkın baktığımızı hala görür gibi oluyorum. Büyük Çetin'le Ayı Metin yepyeni bisikletlerini çamurlara göme göme geliyorlardı bize doğru. Kuru çayırda bile daha gezmemişti bu bisikletler. İstasyon asfaltı ile onun sonundaki parke kaldırımdan başka yol görmemişlerdi. Çetin'le Metin 2 hafta önce sünnet olmuşlardı. Bisikletler zengin babalarının hediyesiydi. Günlerdir o iri çocuklarıyla bisikletlerine tünüyor, Fikret'le benim bütün mahalleye yaydığımız asfaltçılar, cakalılar adlarına içerdiklerini belli etmek istemedikleri halde bizleri bir gün fena döveceklerini söylüyorlardı. Bisikletler gittikçe ağırlaştı. Dayak yiyip yemeyeceğimizi düşünüyordum.